Ayrım 32, Nemesis, Joe Nesbo, sayfa 446. 42. Bölüm, Kebap. Karlar geceliğin erimişti. Apartmandan yeni çıkmış olan Astrid Monsen, ıslak siyah asfalt yoldan Bockstadtwein'a doğru yürürken karşı kaldırımdaki sarışın polisi fark etti. Nabzı adımlarıyla birlikte hızlanıverdi. Adamın kendisini görmediğini umarak gözlerini ileriye dikti. Gazetelerde Alf Gudnerud'un fotoğrafları yayımlanmıştı ve günlerce merdivenleri inip çıkan dedektifler Astrid'in sessiz çalışma rutinini bozmuşlardı. Ama artık bitti demişti kadın kendi kendine. Yaya geçidine doğru koşar adım yürüdü, Hansi'nin pastanesine. Oraya kapağı atarsa güvende olurdu. Tezgahın arkasında kalan uzun ve dar kafenin ucundaki masada bir fincan çay içip bir donut yiyecekti. Her gün tam 10.30'da yapardı bunu. Çay ve donut. Evet, lütfen. 38 kron. Buyurun, teşekkürler. Astrid'in çoğu gününde yaptığı en uzun konuşma buydu. Son haftalarda geldiğinde masasında yaşlı bir adamın oturduğunu görüyordu. Başka bir sürü masa olsa da Astrid ancak o masaya oturabilirdi çünkü. Hayır, şimdi böyle şeyler düşünmek istemiyordu. Ama artık masayı kapabilmek için 15 dakika erken gelmek zorunda kalıyordu. Bu şimdi işine yaramıştı. Yoksa o adam zili çaldığında evde olacaktı ve kapıyı açmak zorunda kalacaktı. Annesine söz vermişti. Çünkü telefonu ve kapıyı açmayı 2 ay boyunca reddedince polis gelmiş ve annesi onu tekrar oraya göndermekle tehdit etmişti. Astrid annesine yalan söylemezdi. Başkalarına söylerdi, evet, sürekli yalan söylerdi. Yayıncılara, telefonda, mağazalardaki ve internet sohbet sitelerindeki insanlara yalan söylerdi. Özellikle de sohbet sitelerinde, başkasıymış gibi çevirdiği kitaplardaki karakterlerden biriymiş veya daha önceki bir yaşamındaki haliymiş, sefih ve azgın ama korkusuz Ramona'ymış gibi yapabiliyordu o sitelerde. Astrid Ramona'yı küçükken keşfetmişti. Ramona dansözdü, uzun siyah saçlı ve kahverengi badem gözlüydü. Astrid eskiden Ramona'yı, özellikle de gözlerini çizerdi. Ama bunu gizli gizli yapmak zorunda kalırdı. Çünkü annesi o resimleri yırtar ve evde Ramona gibi şıllıklar görmek istemediğini söylerdi. Ramona gitmiş ama yıllar sonra dönmüştü. Astrid özellikle de kitaplarını çevirdiği erkek yazarlara e-posta yazarken Ramona'nın kontrolü ele geçirmeye başladığını fark etmişti. Ramona dilden ve edebiyattan bahsederek giriş yaptıktan sonra daha samimi e-postalar göndermeye başlıyordu. Ve o zaman da Fransız yazarlar onunla tanışmak için yalvar yakar oluyorlardı. Oslo'ya kitap tanıtımı için geleceklerini söylüyorlardı. Hem Astrid başlı başına yolculuk sebebiydi. Astrid'in her seferinde olumsuz yanıt vermesi adamları vazgeçirmek yerine iyice şevklendiriyor gibiydi. Kendi kitaplarını yayımlatma hayalinden yıllar önce vazgeçtiğinden beri yazarlıkla ilgili faaliyetleri böyle şeylerden ibaretti. Bir yayın evi danışmanı telefonda konuşurlarken sonunda patlamış ve Astrid'in histerik tavırlarına daha fazla katlanamayacağını öfkeyle fısıldamıştı. Hiçbir okuyucu Astrid'in düşüncelerini öğrenmek için para vermezdi. Ama bir psikolog onu para karşılığında dinleyebilirdi. Astrid Monsen? Astrid boğazının kasıldığını hissetti ve bir an panikledi. Burada sokakta solunum problemi yaşamak istemiyordu. Tam karşıdan karşıya geçecekken kırmızı yandı. Astrid istese geçebilirdi ama kırmızı yanarken bunu hayatta yapmazdı.
''Merhaba, ben de sizi görmeye geliyordum.''
Harry Hall kadının yanına geldi. Yüzünde aynı korkmuş ifade vardı ve gözleri yine kırmızıydı. ''Öncelikle şunu söyleyeyim ki, dedektif Waller'in sizinle yaptığı konuşmayla ilgili raporunu okudum. Anladığım kadarıyla korktuğunuz için bana yalan söylemişsiniz.'' Kadın birazdan hiperventilasyona gireceğini hissetti. ''Size o vakayla olan ilgimi baştan söylemem büyük hataydı.'' dedi polis. Kadın ona hayretle baktı. Adam gerçekten üzgün gibiydi. Astrid kendi sesinin suçlunun tutuklandığını gazetede okudum dediğini işitti. Bakıştılar. ''Yani öldüğünü.'' diye ekledi kadın daha yumuşak sesle. ''Eh.'' dedi Harry çekingen gülümseyerek. ''Yine de birkaç sorumu yanıtlayarak bana yardımcı olmak istersiniz belki.'' Astrid Hansen'in pastanesindeki masasında ilk kez başka biriyle oturuyordu. Tezgahın arkasındaki kız ona arkadaşlarmış gibi, uzun boylu adam Astrid'in erkek arkadaşıymış gibi anlamlı anlamlı gülümsemişti. Hatta adam yataktan yeni çıkmış gibi göründüğünden kız belki de şey düşünmüştü. Hayır, Astrid bunu düşünmek istemiyordu şimdi. Oturmuşlardı ve Harry kadına bazı e-posta çıktıları verip bunları okumasını istediğini söylemişti. Astrid bir yazar olarak bu e-postaları bir erkeğin mi yoksa bir kadının mı yazdığını anlayabilir miydi? Astrid e-postaları incelemişti. Bir yazar olarak demişti adam. Astrid ona gerçeği söylemeli miydi? Gülümsemesini gizlemek için çay fincanını kaldırdı. Tabii ki hayır, yalan söyleyecekti.
Anlamak güç dedi. Kurgu mu bunlar?
Evet ve hayır dedi Harry. Bunları Anna Betsen'i öldüren kişinin yazdığını düşünüyoruz.
Öyleyse erkek olmalı.
Harry masayı incelerken Astrid ona çabucak göz attı. Harry yakışıklı değildi ama çekiciydi. Astrid onun kapısının önünde sahanlıkta yattığını görür görmez şaşırtıcı bir şekilde fark etmişti bunu. Belki de o gece her zamankinden bir bardak fazla Cointreau içtiği için öyle gelmişti. Ama yerde yatan adamın huzurlu, neredeyse yakışıklı göründüğünü, kapısının önüne bırakılmış bir uyuyan prense benzediğini düşünmüştü. Adamın ceplerindeki şeyler merdivene saçılmıştı. Astrid onları birer birer toplamıştı. Hatta adamın cüzdanını karıştırıp ismini ve adresini öğrenmişti. Harry gözlerini kaldırınca Astrid bakışlarını kaçırdı hemen. Bu adamdan hoşlanmış olabilir miydi? Kesinlikle. Mesele şuydu ki adam ondan hoşlanmazdı. Histerik tavırlarından, yersiz korkularından, hüngür hüngür ağlamalarından... Bunlardan hoşlanmazdı. Anna Betsen gibi kadınları isterdi o. Ramona gibi kadınları. Bu kadını tanımadığınıza emin misiniz diye sordu Harry yavaşça. Astrid ona dehşetle baktı. Adamın elinde bir fotoğraf tuttuğunu ancak o zaman fark etti. Adam ona bu fotoğrafı daha önce de göstermişti. Sahilde bir kadınla iki çocuk. Örneğin cinayet günü görmediğinize...
''Onu hayatımda hiç görmedim.'' dedi Astrid Monsen kararlılıkla.
Yine kar başlamıştı. Kirden grileşmiş iri ıslak kar taneleri emniyet müdürlüğüyle Botsen'in arasındaki kahverengi toprağa yağıyordu. Ofiste Weber'in mesajı onu bekliyordu. Mesaj Harry'nin şüpheleri de e-postalara farklı bir açıdan bakmasına yol açan şüpheleri doğruluyordu. Yine de Harry Weber'in kısa mesajını okuyunca afalladı. Afallamayı bekliyordu zaten bir bakıma. Harry günün geri kalanını telefonla faks makinesinin arasında mekik dokumakla geçirdi. Aralarda zihnini boşaltmaya, aradığı şeyi düşünmemeye çalıştı. Ama her şey fazlasıyla ortadaydı. Bu hız treni istediği kadar inip çıkabilirdi. Ama sonunda diğer bütün hız trenleri gibi başlangıç noktasına dönecekti. Harry düşüncelerini toplayınca ve zihni netleşince ofis koltuğunda arkasına yaslandı. Kendini zafer kazanmış gibi hissetmiyordu. İçinde bir boşluk vardı sadece. Raquel'i arayıp gelemeyeceğini söylediğinde kadın soru sormadı. Harry merdiveni çıkıp kantine ve oradan da terasa gitti. Terasta birkaç kişi soğuktan titreyerek sigara içiyordu. Altlarında ikindi loşluğunda şehrin ışıkları parıldıyordu. Harry sigara yaktı ve duvar dibinden kar toplayarak kar topu yaptı. Kar topunu ovuşturdu, iyice sıkılaştırdı, avuçlarıyla vurdu, parmaklarının arasından erimiş buz akana dek sıktı. Sonra kar topunu aşağıdaki şehre fırlattı. Parlak kar topunun düşerken giderek hızlanmasını ve sonunda grili beyazlı arka planda gözden kaybolmasını seyretti. ''Sınıfımda Ludwig Alexander diye bir çocuk vardı.'' dedi yüksek sesle. Sigara içenler ayaklarını yere vurup dedektife baktılar. Dil konusunda yetenekliydi ve lakabı kebaptı. Çünkü bir keresinde İngilizce dersinde aptallık etmiş, öğretmene barbekü kelimesinin BBK şeklinde kısaltılmasından hoşlandığını, çünkü bu kısaltmanın tersten okunuşunun kebaba benzediğini söylemişti. Kar yağınca her teneffüste sınıflar arasında kar topu savaşı yapılırdı. Kebap katılmak istemezdi ama onu zorlardık. Katılmasına izin verdiğimiz tek şeydi o savaşlar. Onu hedef şaşırtmakta kullanırdık. Kar topu atma konusunda çok beceriksizdi. Diğer sınıfta Opsal Handball takımında oynayan Roar diye şişman bir çocuk vardı. Kebabın fırlattığı kar topları canını yakmazdı hiç. Onun fırlattığı kar topları ise kebabın yüzünü gözünü morartırdı. Bir gün kebap içine iri bir taş koyduğu bir kar topunu var gücüyle havaya fırlattı. Roar gülümseyerek zıplayıp kar topuna kafa attı. Çıkan ses sığ suda taşa çarpan taş sesine benziyordu. Hem de sert hem de yumuşaktı. Okul bahçesinde bir tek o zaman ambulans gördüm. Harry sigarasından derin bir nefes çekti. Kebabın cezalandırılıp cezalandırılmaması gerektiği öğretmenler odasında günlerce tartışıldı. Sonuçta o kartopunu doğrudan birisine atmamıştı. O yüzden mesele şuydu. Bir insan bir salağın salakça davranacağını göz önünde bulundurmadığı için cezalandırılmalı mıdır? Saat 4:30'tu. Akerselba ile Grönlands meydanındaki metro istasyonunun arasındaki açıklıkta esen soğuk rüzgar sertleşmişti. Okul çocukları ile emekliler yerlerini ofislerinden evlerine aceleyle giden, yüzlerini atkıyla örtmüş kravatlı erkeklerle kadınlara bırakıyorlardı giderek. Harry metro merdivenini koşarak inerken bu insanlardan birine çarptı. Arkasından savrulan küfür duvarlardan yankılanarak onu takip etti. Tuvaletlerin arasındaki gişede durdu. Gişede daha önceki yaşlı kadın oturuyordu yine. Simon'la hemen konuşmalıyım. Kadın onu sakin kahverengi gözleriyle inceledi. Töyende yok dedi Harry, herkes gitmiş. Kadın şaşkınlıkla omuz silkti. Harry konuşmak istiyor de. Kadın başını hayır anlamında salladı ve Harry'i eliyle kovdu. Harry aralarındaki cama doğru eğildi. Spioni Gierman konuşmak istiyor de. Simon uzun Ekeber tüneline girmek yerine Enne Bakvayan'a daldı. Tünelleri sevmem, anlarsın ya diye açıkladı. İş çıkışı trafiğinde dağ yamacına ağır ağır çıkarlarken. Yani Norveç'e kaçıp da bir karavanda birlikte büyüyen iki kardeşin aynı kıza aşık olunca araları açıldı öyle mi dedi Harry. Maria çok saygın bir Lovarra ailesinden gelmeydi. İsveç'te yaşıyorlardı. Babası Bully Başay'dı. Kız Stefan'la evlenip Oslo'ya taşındığında daha 13 yaşındaydı. Stefan da 18'indeydi. Stefan o kıza öyle aşıktı ki onun için canını verirdi. O sıralar Raskol Rusya'da saklanıyordu biliyorsun. Polisten değil, Almanya'da iş yaparken kazık attığı bazı Kosovalı Arnavutlardan saklanıyordu. Nasıl bir iş yaparken? Hamburg civarında otobanda boş bir karavan buldular. Simon gülümsedi. Ama Raskol döndü. Güneşli bir Mayıs günü Töyen'e döndü. O zaman Maria ile tanıştı. Simon güldü. Tanrım, gözlerini birbirlerinden alamıyorlardı. Havada öyle bir gerilim vardı ki şimşek mi çakacak diye göğe baktım. Yani birbirlerine aşık oldular. Anında, herkesin gözü önünde. Kadınlardan bazıları utandılar hatta. Ama o kadar belli olduysa akrabalar tepki göstermiştir değil mi? Tehlikeli bir durum olduğunu düşünmediler. Unutma ki biz sizden daha erken evleniriz. Gençleri durduramazsın, aşık olurlar 13 yaşında. Hayal edebiliyorsundur. Edebiliyorum, Harry ensesini ovuşturdu. Ama durum ciddiydi aslında. Kız Stefan'la evliydi ama Raskol'u gördüğü gün ona aşık oldu. Ve her ne kadar Stefan'la birlikte aynı karavanda kalsa da Raskol'la görüşüyordu. Raskol sürekli etraftaydı. Dolayısıyla kaçınılmaz son gerçekleşti. Anna doğduğunda babasının Raskol olduğunu Stefan'la Raskol hariç herkes biliyordu. Zavallı kız. Ve zavallı Raskol. Mutlu olan tek kişi Stefan'dı. Küçük dağları ben yarattım havasındaydı. Anlarsın ya, Anna'nın güzelliğini babasından aldığını söylerdi. Simon kederli gözlerle gülümsedi. Belki öyle sürebilirdi. Stefan'la Raskol banka soymaya karar vermeselerdi. Terslik mi oldu? Arabalar Rien kavşağına doğru ağır ağır ilerledi. 3 kişiydiler. Stefan en büyükleriydi. O yüzden bankaya en önce girip en son çıkan o oldu. Diğer ikisi paralarla birlikte dışarı fırlayıp kaçış arabasına doğru koşarlarken Stefan alarm çalınmasın diye bankada kaldı. Amatördüler. Bankada sessiz alarm olduğunu bile bilmiyorlardı.
Arabayla Stefan'ı almaya geldiklerinde onun bir polis arabasının kaputunun üstüne yatırılmış olduğunu gördüler. Bir polis onu kelepçelemişti. Direksiyonun başında Raskol vardı. Daha 17 yaşındaydı, ehliyeti bile yoktu. Pencereyi indirip arka koltukta 3000 kron dururken polis arabasına yavaşça yaklaştı. Ağabeyi kaputun üstünde çırpınıyordu. Sonra Raskol polisle bakıştı. Tanrım, Maria ile tanıştığı zamanki gibi bir gerilim oldu havada. Bakışmaları hiç bitmeyecekmiş gibiydi. Raskol'un bağıracağından korktum ama tek kelime etmedi. Geçip gitti. Birbirlerini ilk kez o zaman gördüler.
Raskol'la Jorgen Lönn mü? Simon başıyla onayladı. Döner kavşaktan Rüyen virajına girdiler. Simon bir benzin istasyonunun önünden geçerken sinyal verdi. 12 katlı bir binanın önünde durdular. Yakındaki giriş kapısının üstündeki mavi neon tabelada DNB logosu yanıp sürüyordu.
Stefan 4 yıl yedi çünkü havaya ateş etmişti dedi Simon. Ama duruşmadan sonra tuhaf bir şey oldu. Anlarsın ya. Raskol Botsen'a Stefan'ı ziyarete gitti ve ertesi gün gardiyanlardan biri yeni mahkumun görünüşünün değişmiş olduğunu söyledi. Amiri ilk kez hapse düşen mahkumlarda normaldir bu dedi. İlk ziyaretlerinde kocalarını tanıyamayan kadınlardan bahsetti. Gardiyanın içi rahatlamıştı ama birkaç gün sonra bir kadın hapishaneyi aradı. Ellerindeki mahkumun yanlış kişi olduğunu söyledi. Stefan Baxet yerine kardeşini geçirip elini kolunu sallayarak gitmişti.
Bu sayeden oldu mu diye sordu Harry çakmağını çıkarıp sigarasını yakarken.
Evet oldu dedi Simon. Güney Avrupalı çingenelerde oldukça yaygındır. Hüküm giymiş kişinin bakacak bir ailesi varsa yerine kardeşi veya oğlu geçer. Raskol da öyle yaptı. Bizim için onur meselesidir bu anlarsın ya.
Ama yetkililer yaptıkları hatayı çabucak fark ettiler değil mi?
Hah, Simon kollarını kaldırdı. Size göre çingene çingenedir. İşlemediği bir suç yüzünden hapse düşmüşse bile mutlaka başka bir suç işlemiştir.
Telefon eden kimdi?
Öğrenemediler ama aynı gece Maria ortadan kayboldu. Onu bir daha asla görmediler. Polisler Raskol'u gece yarısı Toyen'e götürüp Stefan'ı yaka paça karavandan dışarı çıkardılar. Stefan küfürler savurarak direniyordu. Anna 2 yaşındaydı, yatağından annesine sesleniyordu ve onu kimse susturamıyordu. Sonunda Raskol içeri girip onu kucağına aldı.
Bankanın girişine baktılar, Harry saatine göz attı. Bankanın kapanmasına yalnızca 2 dakika vardı. Sonra ne oldu?
Stefan hapisten çıkınca hemen ülkeyi terk etti. Onunla arada sırada telefonda konuşuyordum. Epey geziyordu.
Peki ya Anna?
Karavanda büyüdü işte. Raskol onu okula gönderdi. Anna'nın gaco arkadaşları vardı. Gaco alışkanlıkları. Bizim gibi yaşamak istemiyordu. Arkadaşlarının yaptıklarını yapmak, yani kendi kararlarını vermek, kendi parasını kazanmak ve kendi evinde yaşamak istiyordu. Ninesinden miras kalan Zorgen Frigata'daki daireye taşınmasından sonra onunla tüm bağlantımızı kestik. O bizi terk etmişti. Sadece Raskol'la görüşüyordu.
Babasının Raskol olduğunu biliyor muydu sence?
Simon omuz silkti. Bildiğim kadarıyla kimse bir şey söylemedi ama Anna biliyordu eminim.
Sessizce oturdular.
İşte burada oldu dedi Simon.
Kapanış saatinden hemen önce dedi Harry, şimdiki gibi.
Mecbur kalmasa Lönn'ü vurmazdı dedi Simon. Vurmak zorundaydı. O bir savaşçı anlarsın ya.
Kıkırdayan cariyelerden haz etmiyor.
Ne?
Hiç. Stefan nerede Simon?
Bilmiyorum.
Harry bekledi. Bir banka çalışanının kapıyı içeriden kilitlemesini seyrettiler. Harry beklemeyi sürdürdü. Onunla son konuştuğumda İsveç'teydi dedi Simon.
Göteborg'daydı. Sana ancak bu kadar yardım edebilirim.
Yardım ettiğin kişi ben değilim.
Biliyorum dedi Simon iç geçirerek. Biliyorum.
Harry Wetlands Mayan'daki sarı evi buldu. İki katında ışıkları açıktı. Harry park edip arabadan indi ve metro istasyonuna baktı. Güz başlarının karanlık akşamlarında burada buluşup ağaçlardan elma çalmaya giderlerdi. Zicke, Tore, Christian, Torkild, Öystein ve Harry. Kadro sabitti. Bisikletle Nordstrand'a giderlerdi. Çünkü oranın elmaları daha iriydi ve orada babalarını tanıyan birileriyle karşılaşmaları olasılığı daha düşüktü. Önce Ziggeçte tırmanırdı. Öystein'de Erkete'ye yatardı. En uzun boyluları olan Harry en iri elmalara ulaşabiliyordu. Ama bir akşam bisikletle o kadar uzağa gitmek işlerinden gelmeyince kendi mahallelerinden elma çalmaya karar vermişlerdi. Harry yolun diğer tarafındaki bahçeye baktı. Ceplerini doldurmuşlarken aşağıdan birinci katın aydınlık penceresinden kendilerine bakan bir yüzü fark etmişlerdi. Bakan kişi tek kelime etmiyordu. Kebaptı. Harry bahçe kapısını açıp ön kapıya doğru yürüdü. İki zilin yukarısındaki porselen levhada Jürgen ve Kristin Lönn yazılıydı. Harry üstteki zili çaldı. Beate ancak ikinci çalışta açtı. Harry çay teklifini başını hayır anlamında sallayarak reddetti. Holde botlarını çıkarırken kadın mutfağa girdi. ''Babanın ismi neden hala zilde yazılı?'' diye sordu Harry. Kadın oturma odasında elinde bir fincan çayla girince, ''Yabancılar evde bir erkeğin yaşadığını sansınlar diye mi?'' Kadın omuz silkip derin bir koltuğa oturdu. ''O levhayı değiştirecektik ama uğraşmadık. Babamın adı o kadar uzun zamandır orada ki artık fark etmiyoruz bile.'' Harry avuçlarını birleştirdi. Ben de ondan bahsedecektim aslında. Kapı levhasından mı? Hayır, disosmiden, koku alamamaktan. Ne demek istiyorsun? Dün holde durup Anna'nın katilinden aldığım ilk e-postaya baktım. Senin kapı levhan gibiydi. Duyularım onu algılıyor ama beynim algılamıyordu. Disosmi budur. E-postanın çıktısı o kadar uzun zamandır orada asılı duruyordu ki onu görmeyi kesmiştim artık. Tıpkı kız kardeşimle olan fotoğrafım gibi. O fotoğraf çalınınca bir terslik olduğunu fark ettim sadece ama ne olduğunu bulamadım. Sebebini biliyor musun? Beate başını hayır anlamında salladı. Çünkü farklı bakmama yol açacak bir şey gelmemişti başıma. Ben sadece orada olduğunu varsaydığım şeyi görüyordum. Ama dün bir şey oldu. Ali bodrum kapısının önünde arkası dönük bir kadın gördüğünü söyledi. Başından beri farkında olmadan Anna'nın katilinin erkek olduğunu varsaydığımı fark ettim o zaman. Ne aradığını bildiğini sanma hatasına düştüğünde bulduğun başka şeyleri görmezsin. Birden o e-postaya farklı gözle bakmaya başladım. Beate'nin kaşları tırnak işaretlerine dönüştü. Anna Betsen'i Alf Gunnerud'un öldürmediğini mi söylüyorsun? Anagram nedir bilirsin değil mi dedi Harry. Bir harf oyunudur. Anna'nın katili bana bir patrin bıraktı, bir işaret. Aynadan gördüm. E-postanın altında bir kadın ismi yazılıydı. Tersten. Ben de e-postayı Auna'ya gönderdim. Auna bir bilişsel psikoloji uzmanıyla temas kurdu. Bu uzman imzasız bir tehdit mektubundaki tek bir cümleden yola çıkarak mektubu gönderen kişinin cinsiyetini, yaşını ve etnik kökenini bulabilmiş biriydi. O e-postaları 20 ila 70 yaşlarında ülkenin herhangi bir yerinden bir erkek ya da kadının yazdığını söyledi. Pek yardımcı olmadı yani. Ama yazan kişinin kadın olduğunu tahmin etti. Tek bir sözcük yüzünden. Bir e-postada siz polisler çok akıllı adamlar sayılmazsınız diyerek cinsiyet belirtiliyor. Uzmanın dediğine göre bunun sebebi e-postayı yazan kişinin kadın olması olabilirmiş. Harry koltuğuna yaslandı. Beate fincanını bıraktı. Tamamen ikna olmadım Harry. Merdivende görülen kimliği belirsiz bir kadın, tersten yazılmış bir kadın ismi ve Alf Gunnerud'un kendini kadın gibi ifade etmeyi seçtiğini düşünen bir psikolog. Harry başıyla onayladı. Haklısın. Her şeyden önce beni bu ize kimin yönlendirdiğini söylemek istiyorum. Ama Anna'yı kimin öldürdüğünü söylemeden önce kayıp birini bulmak için senden yardım isteyeceğim. Elbette. Ama neden benden yardım istiyorsun ki? Kayıp kişiler benim... Hayır. Harry kederle gülümsedi. Kayıp kişiler tam da senin uzmanlık alanın. 32. Ayrımın sonu. Sayfa 458.